Bu kitap, 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Mehmet Peker. Eserin adı Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit. Yazarı Nihat Behram. Türü belgesel anlatı. Everest Yayın Evi. 14. basım Mart 2011. ISBN nosu 975-289-194-2. Bu kitap 130 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 27 Aralık 2012. Kurum telefonu 312-363-77-46. Arka kapak. İşte İbo'nun ayağını bastığı toprak, dağ ve zindan. İşte direncin karşısında zalimin çaresiz kalışı ve işkenceye karşı direnişiyle efsaneleşen bir hayat. Nihat Behram'ın efsaneleşen unutulmaz kitabı Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit uzun yasaklı yıllarından sonra yine okuruyla buluşuyor. Behram bu belgesel anlatısında halka bağlılık ve inancın karşısında işkencenin gücünü yitirişini seslendiriyor. İlk yazıldığı 1976'dan bu yana geçen ve beraatle sonuçlanan yasaklı sürecinin yasaklara karşı mücadelesinin öyküsü ve albümle genişletilen bu yapıtında Behram, 12 Mart dönemindeki ölümüne direnişiyle efsaneleşen İbrahim Kaypakkaya'yı anlatırken bir döneme de ışık tutuyor. 60'lı yıllardan başlayan kültür, demokrasi ve özgürlük mücadelesine, resmi tarih dışında bir perspektif arayanlara, bu süreci devrimci bir aydın ruhuyla solumuş olan Behram'ın ürünleri önemli bir kaynaktır. Türkiye Cumhuriyeti, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi. Gerekçeli Karar. Esas No. 1989/33. Karar No. 1991/84. Cumhuriyet Savcılığı Esas No. 1989/80. Başkan Muhittin Mıhşak. 18.931. Üye Süleyman Erkan. 17.034. Üye Hakim Albay Çetin Akkaya. 970-YD1. Karar tarihi 22.05.1991. Oy birliğiyle beraatine karar verildi. Nihat Behram, 1946, Kars doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Anadolu'nun çeşitli kentlerinde tamamladıktan sonra yüksek gazetecilik öğrenimi gördü. Şimdiye kadar 16'sı şiir olmak üzere toplam 25 kitabı yayınlandı ve yapıtlarının bazıları çeşitli dillere çevrildi. 1969'dan sonraki yıllarda Halkın Dostları, Militan ve Güney dergilerini çıkaranlar arasında yer aldı. Yazdıklarından ötürü 12 Mart döneminde 2 yıl tutuklu kaldı. 1970'li yıllarda bir süre gazetecilik yaptı. 12 Eylül döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. Uzun yıllar yurt dışında yaşamak zorunda kaldı. 17 yıllık siyasal sürgünlüğünden sonra 1996'da yurda dönebildi. Kitapları yurda dönüşünden sonra toplu yapıtları olarak yayımlandı. Nihat Behram'ın toplu yapıtlarında yer alan kitapları şunlardır. Dar Ağacında Üç Fidan, 1976, Belgesel Anlatı. Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit, 1976, Belgesel Anlatı. Göğsü Kınalı Serçe, 1976, Çocuk. Gurbet, 1988, Roman. Kız Ali, 1991, Roman. Yılmaz Güney'le Yasaklı Yıllarımız, 1994, Anı, Anlatı. Özlemin Dili Olsa, 1999 Yazılar, Söyleşiler 1 Başkaldırı Şiirleri 2001 Antoloji Miras 2004 Roman Hayatın Şarkısı 1967-2004 Toplu Şiirleri Acının ve Umudun Rengi 2005 Yazılar, Söyleşiler 2 Yalın Yürek, Bayram Gümüş 2007 Belgesel Anlatı Tanımlar 2008 Şiir Ön Söz Yasak Yaşı 15 İşte İbo'nun ayağını bastığı toprak, dağ ve zindan. İşte direncin karşısında zalimin çaresiz kalışı ve işkenceye karşı direnişiyle efsaneleşen bir hayat. Eski arkadaşlarımız anımsayacaktır, fakat genç arkadaşlarımız için bir iki noktayı anımsatmakta yarar var. Elinizdeki kitabın yasak yaşı 15'tir. Yani bu kitap, yayımıyla birlikte başlayan yaşamının 15 yılını yasak altında geçirmiştir. İlk kez o dönemde çalıştığım Vatan Gazetesi'nde 17 Ocak 1977'de yayına giren ve 24 gün boyunca yayınlanan kitabım, gerek yazımında gerekse ilk yayımda zorlu bir uğraşı gerektirmişti. Zindanda katledilmiş bir insan vardı ve katliamcılar gerek bu cinayetlerini, gerekse katlettikleri insanın düşünceleri ve dehşetli direnişini kanlı karanlık bir perde altında tutmak istiyorlardı. İbo'yla aynı davadan tutuklu olan gençlerin zor koşullarda sıkı yönetim mahkemelerinde verdiği, o da son derece sınırlı ve basına yansımayan açıklamaları dışında herhangi bir ipucu yoktu. Bu arkadaşlarla aynı dönemde, aynı cezaevi ve koğuşlarda olmam nedeniyle onların süzülüp getirdikleri öyküleri ve duygularıyla iç içeydim. O günlerde kendi kendime verdiğim söz doğrultusunda 1974 genel afı sonrasında cezaevinden çıkar çıkmaz bu katliamın üstüne gitme, o dehşetli direnişi halkın mirası olarak halka iletme çalışmalarına başladım. İbo'nun mücadele verdiği her biri Anadolu'nun bir ucu, dağ köylerini gezmek, mekanları tanımak, belgeleri toplamak, tanıkları arayıp bulmak, her biri ülkenin bir yanına dağılmış arkadaşlarla tekrar tekrar buluşup görüşmek bir süreci ve zorlu bir çabayı gerektiriyordu. Cinayet sonunda hazırlanan bir intihar tutanağı ile karartılmak istenen işkenceyle öldürme olayıyla İbo'nun mücadelesi ve direniş günlerine ilişkin gerçeklerin gün ışığına çıkmasını istemeyen zorbaların tehditleri ayrı bir sorundu. Dil koparmaktan, kör etmekten başlayıp öldürmeye dek varan bu tehditleri göğüslemek gerekiyordu. Öyle ki kitabı iki türlü yazmaktaydım. Birisi eğer yazma ve hazırlık sürecinde baskın yer yakalanır ele geçerse diye şaşırtma yöntemiyle magazin türünde, diğeri her bir sayfasını değişik yerlerde yazıp sakladığım gerçek şekliyle. Gerek kitabı yazma sürecinde, gerekse yayını sürecinde bir takım zorbalıklardan korunmam için birçok arkadaşın değerli yardımlarını gördüm. Bu süreçlerde kaldığım değişik mekanlarda sabahlara dek yanı başımda bekledikleri oldu. Belgelerin toplanması için de öyle. Gerçek şuydu ki bir avuç insandık. Ve bu kitabın başarabilmemiz, sonuçlandırabilip yayınlayabilmemiz durumunda bizi patlatabileceği duygusu içindeydik. En güçlü silahımız coşkumuzdu, inançlarımızdı, hayata ve gerçeklere olan güvenimizdi. Zulme karşı duyduğumuz nefretti. Gençtik ve acemiydik. Ser verip sır vermeyen bir yiğit yazı dizisinin, ölen ama baş eğmeyen bir insanın destanı, bugüne de karanlıkta bırakılan tüyler ürpertici belgeler, Vartinik operasyonu, kanlı baskınlar, sonsuz işkence günleri sözleriyle basında ilk anonsları çıktığında gerek katillerin telaşa dayalı tehditleri, gerekse faşist basının ihbarları daha da yoğunlaşmıştı. Profesyonel afiş reklamasıcıları korktukları için afişleri kabullenmemişlerdi. Bu işi Türkiye çapında her kentte gönüllü arkadaşlar yüklenmişti. Duvarlar İbo'nun resmi olan ser verip sır vermeyen bir yiğit afişiyle donatılıyordu. İstanbul'u anımsıyorum. duvarlarında İbo'nun bir direniş çiçeği gibi açtığı sabahı. Koynumda yazının ilk bölümüyle gazeteye giderken, geçtiğim sokaklarda yaşadığım heyecanı. Aynı gün, ardı ardına gelen kimi kutlayan, kimi tehditler savuran telefonları. Kitabın yayını, gazetede böyle bir ortamda başladı ve gazete tirajını birkaç misline katlayan bir biçimde kitleye ulaştı. Karanlık perdesi yırtılmıştı. Her gün yüzlerce mektup geliyordu. Halktan insanların desteği dağlaşmış, bu destek zorbaların tehditlerini daha da kudurtmuştu. Bu destek, temelinde İbo'nun katilleri bulunmalı, işkenceciler yargılanmalı, hesap sorulmalıdır kampanyasını açtım. Kısa zamanda destek imzası taşıyan 30 bini aşkın mektup geldi. Gazetede dizinin yer aldığı her günkü sayısı dava konusu oluyor, savcılıktan gazeteye ardı ardına toplatma kararları veriliyordu. Öyle ki gazetenin yazı işleri müdürü dizinin sorumluluğunu yüklenmediği için yine denizlerle ilgili kitabımda olduğu gibi yazılarımın yayınlandığı sayfa nedeniyle bu sayfadan sorumlu yazı işleri müdürü N.E. Behramoğlu notu düşürmüştü. Birbirine eklenen davalar 100 yılı buluyordu. Gazete yayınının tamamlanmasıyla birlikte May yayınlarından kitap olarak çıktı. Ardı ardına 4 basım yaptı. Bu basımların gelirini İbo'nun mezarını yaptırmak için tümüyle ailelerine bıraktığımı açıkladım. Kitap aynı ay içinde 4. basımında yasaklandı. Yasaklandığı basım sayısını koruyarak sürdürme taktiğini de polisin sezmiş olması sonucunda yayın evi ve matbaa polislerce basıldı. Baskıdaki kitaplar ve malzemeler tahrip edildi. İbo'nun anıt mezarı, katlinin 4. yılı olan 1977'nin 18 Mayıs'ına yetiştirildi. Geniş bir kitlenin katılımıyla ateşler yakılarak açıldı. Kitabın üstündeki yasaksa yıllar ve yıllar boyunca katmerlenerek süre geldi. İsyana teşvik, bölücülük, komünizm propagandası, terörizm örgüsü gibi savcılık iddianameleriyle ağır cezalarda dava konusu oldu. Devletin bu baskısına bir de devletle uzlaşma içindeki sahte sol, sahte aydın kesiminin tecridi eklendi. Güdümlü aydın ve yayın çevrelerinde hiçbir zaman kitap olarak kabul görmedi. Üstündeki yasak, kitaba yasak olarak görülmedi. Hatta kimi güdümlü çevreler, açık sağcıların saldırılarıyla dil birliği içine girdiler. 1980'in darbeye gebe günlerinde Türkiye'den ayrılırken bizzat bu kitabımın davalarının o dönem sıkı yönetimin askeri mahkemelerine devredilmiş olması ve aranmam gibi bir de yasal yüküm vardı. Kitabım 1989 yılında Peter Hammer Verlag tarafından Almanca olarak yayınlandı. Yayın evi kitabı In der Türkei Verboten, Türkiye'de yasak mührüyle yayımladı. Almanca yayımlanan Gurbet romanımla birlikte aynı yıl Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı'nda temsil edildi. Benim sürgündeki 10. yılım, kitabımınsa 12. yasak yılıydı. Yüz binlerce insanın katıldığı fuar günlerinde bez üstüne yapılmış İbo'nun büyük boy görüntüsü dalgalandı. İşkencelerin, antidemokratik baskıların gösterildiği sergiler açıldı. Türkiye'nin resmi standında kitap düşmanlığı ve demokrasi düşmanlığına yönelik konuşmam dünya TV'leri ve basınında geniş şekilde yansıdı. Türkiye basını ise yine terörizm edebiyatıyla verdi. Aynı dönemlerde kitabın yurt dışında birkaç da Türkçe basımı yapıldı. İlk yayınından 12 yıl geçmesine rağmen kitap Türkiye'de hala yasaktı. 1988 güzünde kitabım İşkencede Ölümün Güncesi ön kapak, Ser Verip Sır Vermeyen Yiğit arka kapak adıyla Yurt Kitap Yayın tarafından Türkiye'de yayımlandı. Yurt Kitap Yayın'la buluşmamız rastlantısal değildi. Yayın evini kuran Ünsal Öztürk, işkencehanelerde direniş destanı yazmış, cezaevlerindeki açlık grevi direnişlerinde can vermiş, öktümüşlerin duyarlılığında çiçeklenmiş bir insandı. Bir yayın evi kurmak istiyordu ve mücadeleye dönük bir yayın evi olsun istiyordu. Benimle ilişki kurdu. Yayına Denizleri ve İbo'yu anlattığım kitaplarla başlamak istediğini söyledi. Kitapların ikisinin de hala yasak olmaları nedeniyle belaya bulaşacağı konusunda kendisini uyardım. Ünsal, "Böyle bela bizim için onurdur, hoş gelsin." diye yanıtladı. Ünsal kitapları bastı. Daha doğrusu kitapları basma sürecinde matbaa DGM savcının sözlü emirleriyle polisler tarafından basıldı. Ünsal ve arkadaşları gözaltına alındılar, sorgulandılar, eziyete uğratıldılar. Ünsal'ın direnerek o koşullarda yaptığı ilk basımın gelirini, o dönemde işkencelerle sağlığını yitiren Aysel Zehir ile ilgili olarak açılan dayanışmaya bağışlamıştı. İkinci basımı sürecinde kitap tekrar yasaklandı. Polisçe ikinci basımın binlerce nüshası ve yapılacak üçüncü basımın kapaklarına el konuldu. O gün bugündür Ünsal Öztürk'ün bu kitapla ilgili özgürlük mücadelesi sürmektedir. Değerli hukukçu, insan hakları savunucusu Hüsnü Öndül kitabın avukatlığını yüklenmişti. 1991 yılında ilk basılışından 15, Ünsal'ın basışından 2 yıl sonra kitap için mahkemeden beraat kararı çıktı. Karar yaralı bir karardı. Çünkü kitabın yiğitçe savunmasını sürdüren insanların, savunmaları karşısında acize düşenler, kitabı serbest bırakmak zorunda kalıyorlar. Fakat yayımlayan kişiyi, yani Ünsal'ı bu alandaki bütünlüklü çabalarından ötürü mahkum ediyorlardı. Bugün yayınladığı kitaplardan ötürü milyarlarca lira para cezası, onlarca yıl mahkumiyet istemlerinin hedefi olan Ünsal Öztürk, DGM'nin kitaba beraat, yayıncıya mahkumiyet biçimindeki bu kararı nedeniyle Uluslararası İnsan Hakları Komisyonu'na başvurarak İbo'nun yaşamı ve mücadelesini anlatan kitabın savunmasını sürdürdü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, AHİM, Ünsal Öztürk'ü haklı buldu ve 1999'da verdiği kararda bu yasakçı zihniyet mahkum oldu. Bu kitabımı uzun yasaklı yıllarında hem kitap yasağına karşı olmanın hem de içeriğinde destansı öyküsü anlatılan İbo'nun dehşetli direnişine sahip çıkmanın onurlu aydın tavrını gelecek hiçbir belayı düşünmeden sergileyen Ünsal Öztürk'e, yurt yayınlarına uzun yargılanma süreçlerinde kitabın savunmasını üstlenen ve bunu yürekli bir biçimde sürdüren ve hala sürdürmekte olan avukat arkadaşlara teşekkür ediyorum. Uzun yasaklı yıllarından sonra beraat eden, ser verip sır vermeyen bir yiğit, 1993 yılında Umut Yayıncılıkça basıldı ve orijinal adıyla tekrar okuruyla buluştu. Benim ise 1980'de başlayan sürgündeki yaşamım ancak 1996'da tamamlandı ve ülkeme dönebildim. Elimizdeki kitapla uzun yıllar yasaklanmış ve daha sonra da ilgim ve bilgim dışında değişik adlarla defalarca yayınlanmış olan Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit de toplu yapıtlarım arasındaki yerini alıyor ve ilk yazılışından 27 yıl sonra yazarıyla ülkesinde buluşuyor. İbo'nun Ser Verip Sır Vermeyen Bir Yiğit adıyla artık tarihin ve halkın doğal bir parçası olmuş, direniş destanından bu kitapta bir damla olsun yankı verebilmişsem, mücadelesine bir adım olsun güç katabilmiş, emek katkım olabilmişse, bundan sadece mutluluk ve onur duyarım. Zulme, haksızlığa karşı olmanın, isyan duygusuyla, halkın ve haklının yanında saf tutmanın, coşkusuyla, dolmaya başladığımız ilk gençlik yıllarımızın belgelerinden biridir bu kitap. Grevlerde, direnişlerde, gençlik eylemlerinde birlikte olduğum arkadaşlarımın anılarını yaşatma çabalarından biridir. Baskıcı güçler 15 yıl kitabımın üstünde tepindi. Dile getirdiği gerçekler, ateşlenmek istenen acı karanlıkta kalsın istendi. Yıllar ve yıllar sayısız mahkeme salonlarında, sorgu odalarında, sivil asker savcıların, bilir kişilerin, tehditkar sorgucu polislerin ağır saldırılarına hedef oldu. Yine de hasadını engelleyemediler. Birçok insanı sadece kendi kişisel karşılaşmalarımdan tanıyorum. Gazete yayını süresince ve sonrasıyla bugüne dek binlerce mektup aldım. Bana ilk kez devrimci düşünceleri kitaplarımı okuyarak öğrendiklerini, umutlarını, direniş duygularını, düşmana nefretlerini bu kitapla bilediklerini, İbo'ları, denizleri ilk kez onları anlattığım öykülerden tanıyıp, unutmamacasına sevip, oğulları, kardeşleri, yoldaşları saydıklarını söyleyen, bunun onuru benim için ödüllerin en yücesidir. İlk yazılışından 27 yıl sonraki baskısına eklediğim bu yazıyı yine ilk günlerin duygusuyla imzalıyorum. Almanca basıma ön söz. Eylül'ün son günleriydi. 1973'ün Eylül'ü. Baharını acıyla karşıladığımız, yazını acıyla geçtiğimiz bir yılın yine acılara bulanmış yüzüydü. Hem İstanbul'daydım hem değil. Bir yanım İstanbul'daydı, bir yanım binlerce yıl uzağında İstanbul'un. İstanbul, uzaktan sadece göğünü görebildiğimiz bir şehirdi. Onu da ancak ulaşabilirsek eğer pencerelerin demir parmaklıkları arasından görebiliyorduk. İstanbul'un ortasındaydık fakat İstanbul'la aramızda kalın taş duvarlar vardı. Aylardır Davutpaşa askeri cezaevinin bir koğuşundaydım. Herkesin özgürce yaşadığı bir dünyanın özlemiyle. İstanbul'un bağrına yara gibi oyulmuş o loş izbelikte. 1973'ün güz günlerini sayıyorduk. Özlemlerimizin diri kalması onurlu bir şekilde yaşama direncimize bağlıydı. Eylül'ün son günlerinden biri. Cezaevine giysiler, yiyecekler arasında parça parça sokup içeride monte ettiğimiz küçük bir pilli radyomuz var. Küçük radyomuz dünyadan haberler taşıyan bir sevgili gibi koynumda. Sabahın alacası. Yatağımın içinde radyoyu kulağıma dayamış bir şeyler duymaya çalışıyorum. Bin bir cızırtı arasında dalga dalga kırık dökük bir haber geldi gitti. Şili'de Pablo Neruda'nın ölüm haberinde kısaca toplanan kalabalığın. Elindeki kitap değil ki gözünü dayayıp tekrar tekrar okuyasın. İnanmak istemediğim şeye tekrarlaya tekrarlaya kendini alıştırasın. Altı üstü derme çatma bir küçük radyocuk. Duyduğum haber, yanımdaki yatakta yatan işkence yaralısı arkadaşımın inlemeleri değil ki. Neyin var? Bir şey istiyor musun? Diye sorayım. Dünyanın bir başka ucundaki yüreğimizin tıpırtıları. Haber geldi gitti. Zamanın öldürüldüğü, öldürülerek durdurulduğu bir cezaevinde, akıp giden zamanla yarışırcasına dinlemek zorunda olduğum radyo, artık bir yabancı gibiydi koynumda. Demirin soğukluğu ve duygusuzluğunda. Canlı canlı mezara konmuş biri gibi bir süre ter içinde yatağımda dönüp durdum. Acının köpüğü kendi hüzünlü ırmağında akıp gitti demek. Yüreğimizi insanlığın sevinçleri ve hüzünlerine doğru bir pan flüt gibi üfleyip seslendiren o nefesin ışığı söndü demek. Gün ışırken kalkıp Neruda'nın içimde uç veren şiirlerinden okudum arkadaşlara. Ezberimde kalmış sesiyle ölüm haberini verdim. Sonra bir şiirini, oğulları ölen analara türküyü bir kağıda yazıp koğuşun duvarına astık. İçimizde işkence yaralarıyla yatanlar vardı. Ölümlerden geçenler, yakın arkadaşlarını öldürülürken görenler vardı. İşkencehanelerden yeni dönenler, her an işkenceye götürülmeyi bekleyenler vardı. Böylesi bir günde, böylesi duygular içinde almıştık Neruda'nın dünyanın bir ucundaki ölüm haberini. Dünyanın bir başka ucundaki İstanbul'da, İstanbul'un bağrına oyulmuş o taştan çukurda. Bir güz gününde, 1973 Eylül'ün son günlerinden birinde. Şili'de tarih, kapkara ellerdeki kanlı süngü uçlarıyla halkın tenine yazılıyordu. Hala da öyle. Aynı yıllarda dünyanın insanlık tarihine kan sıçrayan bir diğer noktası da Türkiye'ydi. Hala da öyle. 12 Mart 1971'de askeri darbe olmuş, darbeciler bir ucundan bir ucuna Anadolu'nun insan avlamaktaydılar. Ayakta durabilmelerinin gıdası halkın kanıydı. Kaldığım askeri cezaevinin koğuşuna gencecik insanlar getirilip bırakılıyordu. Her biri aylarca süren işkencelerden geçirilmişlerdi. Onlar bırakılıyor, yenileri alınıp götürülüyordu. Sonraki yıllarda yazdığım, bir kısmı İBO'ya ilişkin olarak elinizdeki bu kitapta yer alan olayların ilk uçları o günlerde içimde birikti. Doğal olarak Neruda'nın oğulları ölen analara türküsüyle ben de ilk şiir kitabı darbeciler tarafından yasaklanmış genç bir şair olarak cezaevindeydim. 1968'in tüm dünyada yaşanan sosyal sıcaklığı Türkiye'yi de iklim alanı içine almıştı. 1966-1967'lerde özellikle yüksek öğrenim gençliği içinde yoğunlaşan ve yaygınlaşan hareketlilik, gerek yüksek öğrenim kurumlarında gerekse ülkenin siyasi yapısında demokratik talepler içermekteydi. Bu hareketlilik, Avrupa'daki 1968 olaylarına koşut olarak Türkiye'de de sıçramalar yapmıştı. Her gün kitlesel öğrenci, gençlik hareketleri yaşanmaktaydı. Güvenlik güçlerinin bu hareketlere silahlı müdahaleleri ve gençlerin öldürülmeye başlanması, yer yer gençlerin de silahlı korunma eylemlerini beraberinde getirmişti. Türkiye'deki 1968 hareketliliğinin Avrupa'dakinden bir temel farklılığı vardı. Türkiye'deki mücadele, anti-emperyalist, anti-faşist, politik istekleri de içermekteydi. Bu açıdan İstanbul Boğazı'nda demirleyen Amerikan askeri deniz filoları, NATO üsleri ve faşist örgütler, devrimci gençlerin protesto eylem alanları içindeydi. Önderlikleri, üniversite öğrencilerinden oluşan ve düzene isyanı öngören politik örgütlenmeler oluşmaya başlamıştı. Bu hareketlilik, ülkenin yaşadığı yoğun ekonomik krizle birleşince, demokratik talepler geniş halk yığınları içinde de kıvılcımlanmaya başlamıştı. 1968'lerin üniversite işgalleri, kırsal kesimde yer yer toprak reformu talebiyle toprak işgallerine, sanayi bölgelerinde ekonomik taleplerle fabrika işgallerine doğru genişledi. 1970'te İstanbul, 15-16 Haziran, kitlesel büyük işçi hareketlerine sahne oldu. Fabrikalarından çıkan on binlerce işçi İstanbul sokaklarını doldurdular. Askeri birliklerin tanklarla zırhlı barikatlarına rağmen yürüyüşlerini sürdürdüler. 1968 üniversite gençliği sanayi bölgelerindeki ve kırsal kesimdeki bu halk hareketlerinin içindeydi. Kimi gençler önder olarak sivrilmişti. Hükümet güçleri ve hükümetçe destekli sivil faşist güçler özellikle sivrilen bu gençleri avlamaktaydılar. Birçok genç öldürüldü. 12 Mart 1971 sabahına Türkiye askeri faşist darbeyle uyandı. Darbeciler sıkı yönetimin yanı sıra sık sık tüm gün sokağa çıkma yasakları uyguladılar. Binlerce insan rejime muhalif güçler evlerinden toplandı. Sık sık teslim olmazlarsa öldürülecekleri tehdidiyle arananlar listesi yayınlandı. Fabrikalar ve üniversiteler askeri kontrol ve kuşatma altına alındı. Tüm ilerici yayınlar ve kuruluşlar yasaklandı, kapatıldı. Bu dönemde birçok ilerici genç büyük şehirlerden Anadolu'ya geçti. 1968, yüksek öğrenim gençliği içinde yer alan İBO da aynı dönemde Anadolu'ya geçen bir halk çocuğuydu. Genç birçok insan, kimi tek tek, kimi gruplar halinde katledildiler. 6 Mayıs 1972 sabahı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan adlı bu dönemin eylem önderlerinden 3 genç askeri mahkeme kararıyla idam edildi. Karadeniz kıyısındaki Kızıldere köyünde kuşatılan yine bu dönemin eylem önderlerinden 10 genç tanık ve ağır silahların ateşiyle cesetleri bile tanınmayacak şekilde katledildiler. 1974'e dek bu yoğun faşist terör sürdü. 1974 genel seçimlerinden sonra genel af ilan edildi. 1974 genel afıyla özgür kalıp günlük bir gazetede çalışmaya başladığımda yaşadıklarımı yazmak, acılarının tanığı olduğum insanlara verilmiş bir söz, halkıma karşı bir ilk görev olarak karşımda duruyordu. Genel afın kısmi özgürlük ortamına rağmen 1971 döneminin karanlık günlerini yazmak, gerçekleri ortaya çıkarmak, düzeni eleştirmek yine yasak altındaydı. Söz gelimi, İBO için bir cümlelik resmi tutanak dışında bir şey yoktu ortada. Göz altında olduğu sırada 18 Mayıs 1973'te intihar etti. Bu yasağı delmek gerekiyordu. Bu delikten insanlığa seslenmek gerekiyordu. 1976'da gazetede yayınlanan bu belgesel anlatı hakkımda birçok dava açılmasına neden oldu. Kitap olarak yayını ise çok kısa bir süre satışta kalabildi. Çok kısa bir sürede ardı ardına birçok basım yapmış olması güvenlik güçlerini daha da telaşlandırdı. Ve matbaa ile kitabı Osman Yayın Evi'ne baskınlar düzenleyen polis, kitaba ilişkin her şeyi tahrip ve yok etti. 1980, 12 Eylül'ünde Türkiye yeni bir askeri faşist darbeye sahne oldu. 1971 döneminde yaşananlar bu kez daha da korkunç boyutlarıyla yaşandı. Yıllar ve yıllar sonra bu belgesel anlatı 1988 yılında cesur bir yayıncı tarafından Türkiye'de tekrar yayınlandı. ve yine hemen yasaklanarak imha kararı verildi. Yayıncı ve benim hakkımda ağır mahkumiyet kararı verildi. Nasıl bir tesadüf ki, savcının mahkumiyet isteminde yer alan bölümlerinden biri de şöyleydi. Kitapta, Neruda'nın bizi uyandıran tek ışık mısraları ile başlayan ve gözlerini ışığa çeviriyorlardı, yollarını arıyorlardı mısraları ile biten şiirde emekçi, halk ve emekçi halkın tek ışığı olarak komünizmin anlatılmakta ve komünizmin propagandası yapılmaktadır. Yani savcı, Türkiye'de cezası 7,5 yıl olan komünizm propagandası ile Neruda'yı da mahkum ediyordu. Mayıs 1989'da Türkiye gazetelerinin birinde küçücük bir haber vardı. Kendisinin Kürt olduğunu öğrencilerine söylemesi nedeniyle tutuklanan ve yatağında zincire vurulan 8 aylık hamile bir öğretmen, zincire vurulu yatakta ertesi sabah ölü bulundu. Artık gazetelerdeki yeri, böylesi birkaç cümleye inen haberleri her gün görmek olasıydı. Yani Türkiye, işkenceyi sistemleştirmiş bir rejim altındaydı. Bu rejim, Neruda'nın her gün öldürüldüğü, İbo'nun her gün işkence altında tutulduğu bir rejimdi. Acılar sıradanlaştırılıyor, insanlardan acıyı kanıksamaları, acının azizleri olmaları isteniyor. İnsanlık ise özgürlük tarihini derinleştireceği yerde acının daha da dramatik boyutlarıyla kendi tarihini tekrarlamasına seyirci kalıyor. 1980 askeri faşist darbesinin şefi Kenan Evren'in Almanya'da şatafatlı törenle ağırlanması bunun bir kanıtı değil midir? Öyleyse elinizdeki şu kitabın Almanca yayımlanmasının bir de bu açıdan gereği doğuyor. 9 yıldır sürgünde yaşadığım Avrupa'da gördüm ki, Türkiye'de yaşananlar genel hatları dışında pek bilinmiyor. Türkiye'li insan, göçmen işçi imajı dışında pek tanınmıyor. Ana kaynak, günlük basın haberlerinin ötesine geçmiyor. Kitabım, Türkiye'de yayınlanırken taşıdığım duygunun ikizini, Almanca'da yayınlanırken de taşıyorum. İnsanlığı ilgilendiren bir acı varsa eğer, ortaya çıkmalıdır. Çıkarılmalıdır. Çünkü acı insanlığın acısıdır. Dostoyevski'nin dediği gibi, dünyanın neresinde bir acı varsa onu kendi acımız bilmeliyiz. Bir diğer gözlemim ise, Avrupa'da 1968 kuşağı için Avrupa dışına ilişkin pek bir belge bulunmadığı, pek bir şey bilinmediğidir. Geçtiğimiz yıl 1968'in 20. yıl dönümü nedeniyle çokça yorum yapıldı. Tüm yorumlar esas olarak Avrupa metropol ülkeleriyle sınırlıydı. Bu nedenle de bir yanıyla eksikti. Elinizdeki kitap, birazcık da belki bu açıdan 1968'lerin demokrasi ateşiyle dolu, yüksek öğrenim kuşağının Türkiye resmidir. Bizim gibi ülkelerde 1968 gençliği, ülkelerinin tarihine böyle bir hayatı çizdiler, böyle bir miras bıraktılar. İşte İbo'nun ayağını bastığı toprak, dağ ve zindan. Vurulup öldü diye bırakıldığı yerden kalkıyor ve karlı yalçın dağlara çıkıyor. Masal sanılabilir. Masal diliyle anlatıldığı sanılabilir. Ama anlatılan her şey sadedir ve yaşanmış gerçeklerdir. Politik bir kişi ve aktif politik mücadelenin içinde olması nedeniyle İbo'nun da kuşkusuz ki politik devrime ilişkin düşünceleri vardı. Onun hayatını anlatırken derinleştirdiğim esas yan bu olmadı. Çünkü politik görüşler yanında veya karşısında olunabilir veya tartışılanabilir yanıdır. Yanında olunamayacak, tartışılamayacak olan şey işkencedir. İşkenceye ve işkencenin nedenlerine karşı sadece mücadele gerekir. Zulmün, işkencenin her türlüsüne hedef olan bu insan, insanlık tarihine zulme karşı direnmenin öğretmenliğini miras bırakmıştır. Yayın programını almakla Peter Hammer Verlag, İşkenceye karşı sürdürdüğümüz bu mücadeleyle bir dayanışma duygusunu da sergilemektedir. Kitabımın her yayınlanışında kendi dilimde yasaklanıyor olması nedeniyle Peter Hammer Verlag'ın tutumunu kitaba karşı bir saygının, kitap düşmanlarına karşı bir yargının ifadesi de sayıyorum. Yıllardır sokaklarınızda gördüğünüz ve artık görmeye alıştığınız, giderek hükümetlerinizin de istenmeyen insanlar olarak haklarında yeni yeni baskı yasaları çıkardığı, artık ülkelerinize gelmeleri engellenmeye, yasaklanmaya çalışılan politik ilticacılar nasıl bir hayattan geliyorlar? Bu soruyu kendinize sormanız gerekmiyor mu? Sorduysanız nasıl bir yanıtla ne karar verdiniz? Bu satırları yayıncının kitabımı 1989'un Eylül'ünde yayınlama kararını açıkladığı günlerde yine yayıncının isteği nedeniyle ön söz olarak yazıyorum. Evet, 1989'un Eylül'ü. Nasıl bir rastlantı ki yazıma başladığım satırlara döndürüyor beni. Öyleyse şan olsun Neruda'nın ölümsüz anısına. Şili'sinden Türkiye'sine dek insanlığın acısını yüreğinde duyup sessiz kalmayanlara selam olsun. Nihat Behram, Temmuz 1989, Wuppertal. Birinci ayrımın sonu.